Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Merhaba. Cumhurbaşkanı Erdoğan Salı günü Ankara'da ağırladığı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić'e dostum diyor. 51 yaşındaki bu milliyetçi Sırp siyasetçiyle Balkanlar ve Boşnaklar konusundaki görüş ayrılıkları baki, gayet iyi anlaştıkları fotoğraflarda da görüyorsunuz aşikar. Vučić ve Erdoğan'la ikisinin de çok çok iyi anlaştığı Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yönetim tarzları bakımından da birbirlerine benzetilen, sıklıkla karşılaştırılan siyasetçiler. Hep beraber üçü, işte özgürlükçü olmayan illiberal demokrasilerin oligarşik ve otokratik rejimlere doğru dönüştürüldüğü sistemleri yaratan muhafazakar, milliyetçi, popülist liderler arasında sayılıyorlar. İçlerinde en kesintisiz, yani kesintisiz olarak en uzun süre iktidarda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 yılla. Erdoğan'ı 11,5 yılla, Orban 9,5 yılla da Vučić izliyor. Bu sene 3 Nisan'da hem Macaristan'da hem Sırbistan'da seçim var. Orban'ın karşısında 2019 yerel seçimlerinde başarı getiren, ittifak modelini geliştirip daha da kurumsallaştıran ve güçlenmiş bir muhalefet var bu kez. Henüz anketlerde önde gözükmüyorlar fakat Orban'ı zorlayacak güçte olduklarını da kanıtlamış durumdalar. Sırbistan'da ise muhalefet son derece dağınık, bölünmüş, güçsüz. Dolayısıyla Vučić ve partisinin önü Orban'a göre çok çok daha açık. Fakat bu sene Belgrad, yani Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yerel seçimlerde yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Orban'ın ilk kez 2019'daki yerel seçimlerde tattıkları yenilginin bir benzerini bu yıl Vučić'te bu Belgrad yerel seçimleri dolayısıyla tadabilir. Biliyorsunuz hani İstanbul'u alan Türkiye'yi alır sözü var. Budapeşte'yi alan Macaristan'ı alabilecek mi? İşte bu 3 Nisan'daki seçimler bunu gösterecek. Bir de şimdi Vučić için Belgrad'ı alan, daha sonra Sırbistan'ı da alır mı endişesi var. Nitekim belki bu endişeyle 3 Nisan'da hem Cumhurbaşkanlığı hem parlamento hem de yerel, Belgrad'daki yerel seçimleri bir arada yapmayı kararlaştırdı Vučić. O da Erdoğan gibi partili bir cumhurbaşkanı olduğu için 3 seçimde de kampanyayı bizzat kendisi yönetecek. Şimdi ben bu yayında Vučić'e ve Sırbistan'a biraz daha detaylı bakalım istiyorum. Aleksandar Vučić eski Yugoslavya Federasyonu'nda işte Büyük Sırbistan idealini savunucusu, aşırı milliyetçi Sırp Radikal Partisi'nde yetişmiş bir siyasetçi. Saraybosna'yı kuşatan Sırp askerlere moral ziyaretine gitmiş kişilerden, o gönüllüler arasında yer almış. 1998-2000 yılları arasında, yani Kosova Savaşı sırasında da Slobodan Milošević tarafından işte medyayı bir propaganda aygıtına dönüştürmek üzere Enformasyon Bakanlığı görevine getirilmişti. Vučić yıllar sonra bu radikal partiden ayrılıp sağ popülist, bu kez ilerici partinin saflarına katıldığında, ki ve bu parti de iktidara 2012 yılında gelince bu geçmişteki siyasi görüşünün değiştiğini ve icraatının da o dönemki hatalı olduğunu söyledi. Herhalde Erdoğan da bu açıklamayı esas alıyor olmalı ki dostu olarak niteliyor kendisini. Sırbistan'ın Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor olmasına da pek takılmıyor olsa gerek Erdoğan. Şimdi 2012-2014 yılları arasında Savunma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, 2014-2017 arasında da Başbakan olarak görev yapan Vučić, 2017'de ise Cumhurbaşkanı seçildi. Anayasasına göre Sırbistan parlamenter bir cumhuriyet ve aslında Cumhurbaşkanlığı da son derece sembolik bir makam. Ama Aleksandar Vučić fiili olarak ülkeyi sanki bir başkanlık sistemiymiş gibi yönetiyor. Polis ve yargının kontrolünü tamamen ele geçirmiş olduğu söyleniliyor. 2018'in sonundan beri de böyle biat karşılığı kayırmacılık olarak özetlenebilecek yönetim tarzı, kendisine yakın siyasetçilerle, organize suç örgütleri ve iş insanlarıyla beraber anlatılan skandallar, ihale yolsuzlukları, muhalefete yönelik artan baskılar ve seçimlerde hile yapıldığı iddiaları nedeniyle ülkede sık sık kitlesel gösteriler, protestolar yaşanmaya başlandı. 2019 yılında Freedom House seçim sistemine müdahalesi, medyaya getirilen kısıtlamalar ve anayasaya aslında aykırı olmasına rağmen yürütmenin yetkilerinin tamamının Vučić'te toplanmasını gerekçe göstererek Sırbistan'ın statüsünü kısmen özgüre geriletmişti. Sırbistan Vučić'le yolsuzlukla mücadele konusunda da kara listeye alınmış bir ülke. Partisi Sırbistan'ın Avrupa Birliği üyeliğine destek çıkarak aslında iktidara geldi. O sözle iktidara geldi ama Vučić üyelik yolunda yapılması gereken reformlar için sadece mali yardımları almayı sürdürebilecek kadar biraz böyle makyaj adımlar atıyor denebilir. Yani Avrupa'ya üyelik ciddiye aldığı bir hedef gibi gözükmüyor. Nitekim 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Belgrad ziyareti ertesinde sarf etmiş olduğu şu sözler bu konudaki yaklaşımını gayet iyi özetliyor. Avrupa Birliği'ne üye olur muyuz? Ne zaman oluruz? Bu konuda ne söz ne garanti verebilirim. Kimle işbirliği yapacağımıza biz karar veririz. Biz Türkiye, Rusya ve Çin'le işbirliği yapmak istiyoruz. Böyle demişti Vučić. Gerçekten de tabii Rusya ile zaten tarihsel stratejik bir ittifakı, ortaklığı, ilişkisi var. Sımsıkı bağlı. Ama bir yandan da Avrupa Birliği yolunda, üyelik yolunda hızlı özelleştirmelerle ekonomisini özellikle batılı şirketlere hızlıca açmıştı Sırbistan. Şimdilerde ama Çin'le de ekonomik askeri ilişkilerini giderek derinleştiriyor. Geçen yıl hatta Çin'le bir askeri işbirliği anlaşması imzalayınca bayağı batıdan kaşlar kalktı. Dolayısıyla eleştiriliyor. Tahmin edersiniz Yugoslavya'nın NATO tarafından bombalandığı geçmiş çok hafızası çok geride değil 1999 yılından bahsediyorum. Dolayısıyla Sırbistan'da NATO karşıtlığı, Amerikan karşıtlığı yüksek seyrediyor. Fakat Vučić Amerika ile ilişkiler konusunda son derece pragmatik davranan bir lider. İsrail ile iyi geçinerek anlaşmazlıkları dengeliyor. Geçen yıl hatırlarsınız işte Trump davet etmişti Kosova lideriyle birlikte Beyaz Saray'a. Vučić'i böyle ilginç de bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Bir anlaşma imzaladılar. İlişkilerin normalleştirilmesi yolunda iki ülke biraz Trump'ın Amerika'nın dayatmasıyla. O sırada da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü verdi Vučić. Ama İsrail daha sonra Kosova'nın bağımsızlığını tanıyınca işte bu yaz itibariyle bu sözünden çark etmeye başladı. Henüz icraata geçirmediği için olsa gerek yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştiri oklarına hedef olmadı bu Kudüs'ü başkent olarak tanıma sözüyle Vučić. Sırbistan'ın iç politikasına dönersek Aralık ayında ülkede her hafta sonu yani sıklıkla yine büyük protesto gösterileri düzenlenmeye başladı. Bunun sebebi de İngiliz, Avustralya ve Amerikan müşterek iştiraki olan Rio Tinto adlı bir şirketin Drina Nehri Vadisi'nde lityum çıkarma ve işleme projesi. Bunun ülkeyi çok kirleteceğini, halk için olumsuz olacağını düşünüyor protestocular. Hükümet ise şöyle, Sırbistan'ın gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine denk gelen 2 milyar 400 milyon dolarlık bir yatırım olduğu için ekonomi için çok gerekli bu proje diyorlar. Ve bu protestoların çıkmasına sebep olacak bir yasa hazırlığındaydılar. İşte protestolar fakat giderek büyüdü, kitleselleşti. Bunun üzerine anketlerde de bütçe destek düşmeye başladı. Hazır işte seçim yaklaşıyor. Pragmatik bir lider demiştim. Hemen geri aldı bu tasarıyı ve bu konuyu da seçim sonrasına erteledi. Vučić bu arada Sırbistan'ın yani Avrupa'nın en büyük lityum kaynaklarına sahip olduğunu, madenleri, mineralleri de çok zengin olduğunu söylemek lazım. Lityum çok kıymetli, neden? İşte yeşil enerjiye geçilmesinden bahsediliyor. Elektrikli arabalar doğru bir dönüş var. Bu konuda da eğer böyle bu proje hayata geçerse, işte dünyanın en büyük pil, lityum pili üreticisi Çinli şirket, sonra işte Alman ve Slovak şirketler de Sırbistan'da yatırım yapmayı planlıyorlar. Yine Alman mesela Volkswagen otomobil firması da burada işte fabrikalar inşa etmeyi planlıyor. Proje hayata geçerse muhtemelen işte Vučić bir kez daha iktidarını tazelediğinde bu projeyi de hayata geçirecektir. Şimdi Haziran 2020'de muhalefetin seçime günler kala sistemde yapılan değişiklikler nedeniyle boykot etmiş olduğu aslında yakın tarihli bir seçim yapıldı Sırbistan'da. Boykot etti muhalefet büyük ölçüde ve sonuçta Vučić'in lideri olduğu iktidardaki ilerici partide 250 sandalyeden parlamentodaki 188'inin sahibi oldu. Daha yeni, Haziran 2020'de. Ama işte yine bir başka pragmatizm örneği olarak Vučić daha hükümet, yeni hükümet kurulmamışken Cumhurbaşkanlığı seçiminin zaten önceden belirli olduğu, yapılacağı bu 2022 Nisan'ında bir de erken seçim, genel seçim yapılacağını ilan etti. Neden zaten hani bu kadar büyük parlamento hakimiyeti varken yeniden seçim yapmak istesin? Daha da mı? Tamamen bir tek parti haline mi getirsin? Hayır, tam aksine aslında bu seçimden sonra bu işte seçim sisteminde yapmış olduğu değişiklikler nedeniyle Avrupa Birliği'nden eleştiriler gelmişti. İşte tek parti sistemine mi geri dönüyor Sırbistan gibi eleştiriler vardı. Tam da bu eleştirileri hafifletmek için, üzerindeki bu konudaki baskıyı azaltmak için aslında yeniden seçim yapmak istiyor. Yani daha fazla muhalefeti parlamentoya sokmak istiyor Vučić. İlginç. Çünkü aslında tabii Avrupa Birliği fonlarının akışının kesilmesini istemiyor bu tür işte otokratik eğilimleri nedeniyle, eleştiriler nedeniyle. Nasıl olsa zaten hani bizdeki başkanlık sistemine benzer bir sistemi fiili olarak gayet güzel yürütüyor, ülkeyi böyle yönetiyor. Dolayısıyla parlamentoda biraz daha geniş muhalefet olmasından herhangi bir beis duymuyor. Aksine dediğim gibi Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından işine de geliyor. İşte tam da bu nedenle bu erken seçimde de muhalefet acaba bir boykot mu etsek yine, etmesek mi, bunu tartışmaya başladı. Yani böyle ciddi bir muhalefet yapma durumu yok. Zaten kendi aralarında müthiş kavgaları var. Kimisi Avrupa Birliği yanlısı, kimi karşıtı, işte NATO karşıtı. Yani Rusya ile ilişkiler daha sıkı olsun diyen var, daha kötü, daha Avrupa Birliği'ne yaklaşalım diyen var falan. Muhalefetin hali felaket. Vučić'in karşısına çıkarabilecekleri şu ana kadar güçlü bir cumhurbaşkanı adayı da görünmedi. Pek de yok gibi gözüküyor. Böyle Vučić gerçekten hani popüler bir lider, popülist ve popüler liderlerden. Dolayısıyla Vučić bu her iki seçimden, cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerden yenilgiyle çıkacağını zaten düşünmüyor. Başka taktikleri var, başka hesapları var bu seçimlerde. Fakat başkent Belgrad'da da başta söyledim, belediye meclisi, yeni yönetim seçilecek, yerel yönetim yeniden belirlenecek. İşte burası yenilgiyi tatabileceği bir alan olarak görülüyor. Şimdi neden böyle görülüyor? Çünkü geçen 2020'deki seçimlerde, genel seçimlerde muhalefetin boykot çağrısına en büyük destek başkent Belgrad'dan gelmişti. Sadece seçmenin üçte biri sandığa gitmişti. Dolayısıyla bu birikmiş tepkinin yeniden belediye seçimlerinde de muhalefeti iktidara getireceği ve Vučić'in partisine büyük bir yenilgi tattıracağı düşünülüyor. Başta da söyledim. Zaten o yüzden kampanyayı, bu yerel seçim kampanyasında bizzat kendisi yürütecek Vučić. Şimdi genel seçimden muhalefet umutlu değil dedim. Ancak Belgrad'ı eğer yani ele geçirebilirlerse, Belgrad'ı alırlarsa daha sonra belki işte Macaristan'daki örneği gibi, Türkiye'deki örneği gibi toparlanıp bir şekilde aralarındaki sorunları çözüp bir araya gelebilirler ve bir sonraki seçimlerde, yani 2022'den sonra normal koşullarda 2026'daki seçimlerde de Vučić'i iktidardan alabilirler diye yorumlar yapanlar var. Tabii hani biz biliyoruz, çok meşakkatli bir yol bu. Kolay bir yol değil. Üstelik de bu aradan geçen 4 yılda elbette o bütün yetkileri, yürütmenin bütün yetkilerini kendi üzerine almış olan liderlik stili daha neler neler yapar, nasıl bir güç toplar, biriktirir elinde, bilemiyoruz. Tabii orada dengeleyecek Avrupa Birliği üyeliği meselesi var. Avrupa Birliği'nin fonlarının kesilmesinden endişe etme durumları var. O da taviz verdiriyor Vučić'e. Şimdi eğer Nisan'daki seçimlerde Macaristan muhalefeti Orban'ı iktidardan indirmeyi başarırsa, bu işte gerçekten Sırbistan muhalefetine cesaret verecek. Hatta dünyadaki benzer örnekler içinde cesaretlendirici, teşvik edici olabilecek bir başarı olur. Keza Türkiye ile de biliyorsunuz Macaristan çok karşılaştırılıyor. Bekleyip görmemiz gerekecek. Türkiye'de erken seçim olacak mı? Onu da bilmiyoruz. Olmazsa 2023'te de bakalım Türkiye'deki muhalefet bu anlamda Erdoğan'a kadar karşı gerçekten safları sıklaştırmayı başarabilecek mi? Bugün buralarda artık kapatayım bu programı. Saat 15.30'da Ceren Ergenç'le daha çok Çin üzerine konuşacağımız bir başka yayınım daha var. Ona da beklerim sizleri. İzlediğiniz için teşekkürler.
Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.